Ayrım 12. Dönüş. Robert Charles Wilson. Sayfa 113. Ertesi sabah Orlando'da kiraladığım arabada iki tane kurşun deliği vardı. Üzeri boyanmıştı ama hala ön koltuğun yanındaki kapıdan gözüküyordu. Oradaki çalışana ellerinde başka bir şey olup olmadığını sordum. "Elimizde kalan son araba bu," dedi. "Ama birkaç saat bekleyebilirseniz..." "Gerek yoktu. İşimi göreceğini söyledim." Doğudan B-Line otoyoluna döndüm ve sonrasında güneydeki 95 otoyoluna saptım. Kahvaltı yapmak için Cocoa'nın hemen dışındaki Denny's'e oturdum. Oradaki garson özümdeki evsizliği görmüş olmadı ki kahve koyarken cömert davrandı. "Yolculuk uzun mu?" dedi. "Bir saatten fazla sürmez." "O zaman varmış sayılırsın. Evine mi geldin yoksa buraların yabancısı mısın?" Hemen verecek bir cevabım olmadığını gördüğünde gülümsedi. "Yakında anlarsın tatlım, elinde sonunda hepimiz anlarız." Yol arası bulduğum bu iyilik karşısında fazlasıyla cömert bir bahşiş bıraktım. Perihelion kampüsü Jason'ın panik içerisinde yerleşke dediği, stratejilerin fiziksel eyleme dönüştürüldüğü Canaveral Kennedy fırlatma rampalarının iyice güneyinde kalıyordu. Şu anda devletin resmi bir kurumu olan Perihelion kuruluşu NASA'nın bir parçası değildi. Yine de NASA ile ara bağları vardı. Kendileri arasında mühendis ve personel değiş tokuşu yapıyorlardı. Bir bakıma dönü geldiğinden beri başarılı bir yönetimle NASA'nın üzerine dayatılan bir bürokrasi tabakasıydı. Can çekişmekte olan bu uzay kuruluşunu eski patronlarının öngöremeyeceği ve kabul de etmeyeceği yönlere doğru götürüyordu. Yönetim kurulunun başında ED vardı ve Jason da program geliştirmenin kontrolünü etkin bir biçimde yapıyordu. Sıcaklık kendini iyice göstermeye başlamıştı. Topraktan yükseldiği görülen bir Florida sıcağı vardı. Nemli zemin ızgaradaki bir göğüs eti gibi terliyordu. Uyduruk cüce palmiye topluluklarının, yol kenarlarında bulunan sönük yeşil renkteki çukurların ve en az bir tane suç mahallinin de yanından geçtim. Polis arabaları siyah renkli bir pikap kamyonu çevrelemişlerdi ve üç adam elleri arkadan bağlı bir şekilde sıcak kaportanın üzerine eğilmişlerdi. Trafiği kontrol eden bir polis kiraladığım arabanın plakasına uzun uzadıya baktıktan sonra eliyle geçmemi işaret etti. Polisin gözleri boş ve türüne özgü bir şüpheyle parlıyordu. Perihelion yerleşkesine ulaştığımda sözcüklerin kafamda oluşturduğu gibi hiç de öyle tatsız tuzsuz bir yere benzemiyordu. Somon renginde hem modern hem de temiz bir endüstri kompleksiydi. Tertemiz ve yemyeşil bir bahçeye kurulmuştu. Sıkı bir güvenlikle çevrelenmişti ama hiç de göz korkutucu değildi. Kapı kontrolündeki bir koruma arabanın içine dikkatle baktı ve bagajı açmamı istedi. Valizlerimi ve plaklarımı eşeledi, sonra da geçici izin sağlayan bir yaka kartı verip ziyaretçilerin park alanına doğru yönlendirdi. "Güney kanadının arkasına doğru, solunuzda kalan yolu takip edin. İyi günler." Üzerindeki üniforma terlemekten çivit mavisine dönmüştü. Tam arabayı park etmiştim ki üzerinde "bütün ziyaretçiler kayıt yaptırmak zorundadır" yazan buzlu cam kapıların ardından Jason çıka geldi ve otoparkın haşin çölüne gelene kadar biraz bahçeden yürüdü. "Tyler," dedi. Sanki bir serapmışım da kaybolma ihtimalim varmış gibi bir metre öteme gelip durdu. "Hey, Jace," dedim gülerek. "Doktor Dupree," sırıttı. "Bu bir kiralık araba mı? Birisiyle Orlando'ya geri gönderip sana da güzel bir şeyler ayarlarız. Kalacak bir yerin var mı?" Bunu da ayarlayacağına söz verdiğini hatırlattım. "Ah, ayarladık, daha doğrusu ayarlıyoruz. Buraya 20 dakika uzaklıkta bir yeri kiralama aşamasındayız. Okyanus manzaralı, birkaç güne hazır olur. Bu arada senin de bir otele yerleşmen lazım ama orası kolay. O zaman neden hala burada durup UV ışınlarına maruz kalıyoruz?" Onu kompleksin güney kanadına doğru takip ettim, gittiği yolu izledim. Biraz sola yanaşması ve sağ eliyle destek alışı dikkatimi çekti. İçeriye girer girmez havalandırma yüzümüze tokat gibi çarptı. Toprağın altındaki steril mahzenlerden çıkmış arktik bir serinlik kokusu vardı. Birkaç tane daha korumayla birlikte bunlar saygıda kusur etmemek için eğitilmişlerdi. Lobide bol miktarda parlatılmış fayans ve granit vardı. ''Burada olduğuna çok memnunum.'' dedi Jace. ''Harcayacak çok vaktim yok ama sana etrafı göstermek istiyorum. Hızlıca bir tur atalım.'' Konferans odasında Boeing'den insanlar var. Torrance'ın biri ve St. Louis'deki IDS grubundan bir adam. Çok gurur duydukları Xenon Leon geliştirmeleri biraz daha iş yükü çıkartıyormuş. Sanki bu çok da önemli bir şey. Onlara ihtiyacımız olan şeyin ustalık değil, güvenilirlik ve sadelik olduğunu söyledim. Jason dedim. Onlar da ne oldu? Bir nefes al. Bana sert ve sinir olmuş bir bakış attı. Sonra yumuşayıp bir kahkaha koyuverdi. Üzgünüm dedi. Bu şeye benziyor. Çocukluğumuzu hatırlıyorsun değil mi? Hani ne zaman yeni bir oyuncağımız olsa havasını atardık hani. Genellikle yeni oyuncakları olan Jace olurdu ya da en azından pahalı oyuncakları olan. Yani evet, ona hatırladığımı söyledim. Bunu senden başkasına bu şekilde anlatsam uçarı olurdu. Ama burada sahip olduğumuz şey Tyler, dünyanın en büyük oyuncak sandığı. Bırak da hava atayım olur mu? Sonra seni yerleştiririz. İklime alışman için biraz zaman veririz tabii mümkün olursa. Ardından onu üç kanadında zemin katına kadar izledim. Usulen konferans odalarını ve ofisleri beğendim. Planların ve görevlerin bol paralı müteahhitlere sunulmadan önce prototiplerinin geliştirildiği veya görev hedeflerinin elden ele dolaştırıldığı koskoca laboratuvarlar ve mühendislik bölümleri vardı. Hepsi çok ilginçti, hepsi çok merak uyandırıcıydı. Kurum içindeki revire geldik ve burada pek cana yakın Dr. Koenig'le tanıştım. Kendisi isteksiz bir şekilde elimi sıktı ve omzunun üzerinden ''İyi şanslar Doktor Dupre'' deyip kestirip attı. Bütün bunlar olup biterken Jason'ın cebindeki çağrı cihazı o kadar fazla titredi ki artık görmezden gelemedi. Boeing'den gelenler dedi ''Haydi aç şu aleti triplerine hastayım, açmazsam da somurtuyorlar. Resepsiyona kadar kendin gidebilir misin?'' ''Shelley, kendisi kişisel asistanım. Seni bir odaya yerleştirmek için bekliyor. Sonra konuşuruz. Tyler, seni tekrar görmek çok güzel.'' Bir kere daha el sıkıştık ama gariptir ki bu sefer pek sıkı değildi. Sonra da Jason yola koyuldu. Hala sola doğru meylediyordu. ''Bu da acaba hasta mı? Hastalığı ne kadar ciddi ve ne kadar kötüye gidebilir?'' diye düşünmeme sebep oldu. Jason sözünün eriydi. Bir hafta içinde küçük ama dayalı döşeli bir eve yerleştim. Ahşabıyla ve çıralarıyla, duvarlarıyla, daha ziyade pencereleriyle gözüme kırılgan görünen Florida evlerinden biriydi. Ama pahalı olmalıydı. Yukarı kattaki veranda denize doğru uzun bir yokuşun üstüne kurulmuş, dükkanların olduğu bir sokağa bakıyordu. Bu süre zarfında dilini arı sokmuş Dr. Koenig beni üç konu hakkında bilgilendirdi. Kendisi açıkça görülüyordu ki perihelyonda mutsuzdu ama kendi işini bana büyük bir ağırbaşlılıkla emanet ediyordu. Kendi vaka dosyalarında ve destek profilinde beni görevlendiriyordu. Pazartesi günü ilk hastamı aldım. Güneydeki çimlerde kendi aralarında oynadıkları bir maçta ayak bileğini burkan, çiçeği burnunda bir metalurji mühendisiydi. Klinikte her gün yaptığımız ıvır zıvır işler için açıkçası Jace'in de söylediği gibi gereğinden fazla mühendislikle işlenmişti. Ancak Jason bu kapıların ardındaki dünyadan tıbbi bir yardım almamızın zor olacağı günlerin gelebileceğini söylüyordu. Alışmaya başladım. Reçete yazıyor veya reçetenin süresini uzatıyordum. Aspirin veriyor ve vakaların dosyalarını inceliyordum. Resepsiyoncu Molly Seagram ile birbirimize hoş davranıyorduk ki kendisi beni Dr. Koenig'den çok daha fazla sevdiğini söylemişti. Gece olunca eve gidiyordum ve elektrikli sürat tekneleri gibi sahile yakın bir yere park eden bulutların fırlayan yıldırımların çakıp sönmesini izliyordum. Ve Jason'ın aramasını bekliyordum ki bir ay kadar aramadı. Sonra gün battıktan sonra bir cuma akşamı haber vermeksizin kapımda beliriverdi. Kendi yaşından bir 10 sene önce giymesi gereken serbest kıyafetleriyle kot, tişört gelmişti. "Bir uğrayayım dedim, müsait misin?" "Tabii ki müsaittim." Yukarı çıktık ve dolaptan iki şişe bira kaptım. Bir süre kireç badanalı balkonumda oturduk. Jason onu durduruncaya kadar "seni görmek harika ve seni aramızda görmek çok güzel" gibi şeyler söyleyip durdu. "Böyle sikim sonik karşılamalara ihtiyacım yok Jason. Benim işte her zamanki Tyler" dedim. Çekinerek gülümsedi ve sonrasında her şey daha rahat ilerledi. Eski günleri yad ettik. Bir ara "Diane'den haber alıyor musun?" diye sordum. Omuz silkti, "nadiren." Ben de irdelemedim. Birkaç bira daha devirdik. Hava biraz daha soğudu ve akşam sessizleşmeye başladı. Ona kişisel hayatı açısından nasıl olduğunu sordum. "Meşguldüm" dedi, "tahmin ettiğin üzere. İlk tohumları fırlatmaya çok yaklaştık. Basına verdiğimiz bilgiden daha yakınız. E.D. dümenin başında olmayı seviyor. Çoğu zaman Washington'da. Clayton şahsen bizi yakından takip ediyor. Yönetimin sevgilisi olduk en azından şimdilik. Ancak bu da beni sonu gelmeyen idari saçmalıklarla baş başa bırakıyor. İstediğim ve ihtiyacım olan işleri, görev dizaynını yapamıyorum." Bu şey elini çaresiz bir şekilde salladı. "Stresi" diye yardım ettim. "Stresli, ancak ilerleme kaydediyoruz adım adım." "Senin dosyanın bende olmadığını fark ettim" dedim. "Klinikte her bir çalışanın ve yöneticinin tıbbi dosyaları var, seninki hariç." Gözlerini kaçırdı, sonra güldü. Çılgınca ve gergin bir gülüştü. "Eh, durumun bu şekilde de kalmasını istiyorum Tyler, en azından şimdilik."
"Doktor Koenig'in başka fikirleri mi vardı?"
"Doktor Koenig hepimizin biraz deli olduğunu düşünüyor. Tabii bu da yalan diyemem. Sana onun bir yolcu gemisinde bir klinik işleteceğini söylemiş miydim? Hayal edebiliyor musun? Koenig Hawaii tişörtü giymiş ve turistlere gravol dağıtıyor."
"Sorun neyse söyle işte Jace."
Gökyüzüne karanlığın bastırdığı güney tarafına baktı. Ufuktan birkaç derece ötede sallanan soluk bir ışık vardı. Yıldız değildi. Babasının aerostatlarından biri olduğuna neredeyse emindi.
"Olay şu ki" dedi neredeyse fısıldayarak, "tam sonuç almaya başladığımız bir vakitte kenara itilmekten korkuyorum."
Bana uzun uzadıya baktı.
"Sana güvenebilmek istiyorum Tay."
"Burada bizden başka kimse yok" dedim. Sonra sessizce ve neredeyse şematik bir şekilde semptomlarını anlatmaya başladı. Öyle bir anlattı ki sanki acı ve zayıflık, bozuk bir motorun tutukluluk yapmasından daha öte duygusal bir yük taşımıyordu. Ona kayıt dışı kalacağına söz verdiğim birkaç test yapacağımı söyledim. Başını salladı ve sonra konuyu bir kenara bırakıp birer bira daha açtık. Sonunda elimi sıktı ve teşekkür etti. Yapmasını gerektiğinden değil de sanki ağırbaşlılığından yaptı ve benim için kiraladığı evden ayrıldı. Yeni ve yabancı evimden. Yatağa gittim. Onun için endişeleniyordum. Özünde. Hastalarımdan ve kurum içi kliniği dağılmakta olan sağlık sigortası sistemlerine tercih eden personel ailelerinden Perry Helion hakkında pek çok şey öğrendim. Bu konuda konuşmaya bayılan bilim insanları genelde sessiz kalmayı tercih eden yöneticilerden daha çok yardımcı olmuştu. Bir de baktım ki tam teşekküllü bir aile hekimi olmuştum ve hastalarımın çoğu dönünün gerçekliğini derin bir şekilde kavrayıp bunu cesaret ve kararlılıkla karşılayan insanlardı. Ön kapıdan içeriye girerken "kötümserliğimizi oracıkta bırakıyoruz" demişti bir görev programlayıcısı. "Yaptığımız şeyin önemli olduğunu farkındayız. Bu gerçekten takdire şayandı. Ayrıca bulaşıcı bir şeydi." Çok geçmeden ben de kendimi onlardan biri olarak görmeye başladım. Kendimi işin bir parçası olarak görüyordum. Dünya dışı zamanın deliye dönmüş girdabına insan etkisini yayma çabası içindeydik. Bazı hafta sonları roketlerin ateşlenmesini izlemek için arabayla Kennedy kıyılarına gidiyordum. Modernize edilmiş atlaslar ve deltalar, yeni inşa edilmiş bir fırlatma rampası ormanından gökyüzüne doğru gürleyerek gidiyordu. Ayrıca zaman zaman sonbaharın sonlarında ve kışın başlarında Jace işi gücü bir kenara koyup benimle gelirdi.
Roketlerin taşıdığı yükler basit, gelişmiş atmosfere dönüş araçları, önceden programlanmış keşif araçları, yıldızlara bakan biçimsiz pencerelerdi. Geri alma kapsülleri de, görev başarısızlıkla sonuçlanmazsa, Atlantik Okyanusu'na ya da Batı Çölü'nün tuzlu topraklarına düşerdi ve bizlere dünyanın ötesindeki diyardan haber getirirdi. Yapılan fırlatımların ihtişamını seviyordum. Jace'i büyüleyen şey ise simgeledikleri göreceli ayrılışlarıydı. Bu küçük yükler dönü bariyerinin ardında haftalar hatta aylar geçirebiliyordu. Uzaklaşmakta olan aya uzaklığımızı veya genişlemekte olan güneşin hacmini ölçüyorlardı. Ne var ki kendi algılarımıza göre aynı gün öğleden sonra dünyaya geri düşüyorlardı. Bunlar alabileceklerinden çok daha fazla zamanı içinde barındıran büyülü şişelerdi. Bu şişelerdeki şarap da başka kaplara konduğunda ister istemez perihelyon koridorlarında söylenti rüzgarları esiyordu. Yıldız çevresindeki şiddetli bir olay yüzünden gama radyasyonu artmış, güneş Jüpiter'in türbülanslı atmosferine daha fazla ısı pompaladıkça gezegende yeni çizikler oluşmuş, artık bir yüzü hiç dünya ile hizaya gelmeyen ayın yüzeyinde de büyük ve kocaman bir krater oluşmuş ama yavaş bir şekilde karanlık tarafını bize dönüyormuş. Kasım ayında bir sabah Jace beni kampüsten mühendislik bölümüne götürdü. Burada Mars'a gidecek bir yük gemisinin gerçek boy modeli kurulu konumdaydı. Geniş bölmeli bir odanın köşesindeki alüminyum platformda duruyordu. Etrafımızda ise diğer prototipler, Tyvek kıyafetli erkekler ve kadınlar tarafından test edilmek amacıyla parçalarına ayrılıyor veya teçhiz ediliyordu. Aletin korkutucu derecede küçük olduğunu düşündüm. Köpek kulübesi büyüklüğünde bir tarafına başlık eklenmiş yumruya benzer bir kara kutuydu. Yüksek tavandan gelen amansız ışıklar altında sönük kalıyordu. Ancak Jace bunu bir ebeveynin gurur duyuşuyla bana gösterdi. Temelde dedi 3 tane parçası var. İyon birimi ve tepkime kütlesi, yerleşik navigasyonel sistemler ve de yük. Hacmin çoğunu motor kaplıyor. İletişimsiz. Dünya ile irtibata geçemez ve geçmesine de gerek yok. Navigasyon programları gereksiz büyük ama donanımın kendisi bir cep telefonundan büyük değil. Güneş enerjisi üreten panellerle çalışıyor. Paneller bağlı değildi ama duvara asılmışlardı. Tam teçhizatlı araçta sanki bir sanatçı dokunuşu vardı. Köpek kulübesi bir Picasso Yusufçuğuna dönüşmüştü. Mars'a gidebilecek kadar güçlü durmuyor. Güç sorun değil. İyon motorları yavaş ama inatçıdır. Bizim tam olarak da istediğimiz bu. Basit, dayanıklı, sağlam bir teknoloji. İşin çetrefilli kısmı akıllı ve otonom olması gereken navigasyon sistemi. Dönü bariyerinin içinden bir obje geçtiğinde bazı insanların geçici hız dedikleri şeyi elde ediyor ki, bana soracak olursam bu tanım aptalca ama mantığı özetliyor. Fırlatılan araç hızlanıyor ve kendisine göre değil ama bize göre göreceli olarak ısınıyor. Ortaya çıkan fark da son derece büyük oluyor. Fırlatma esnasındaki en ufak bir hız veya gidişat değişimi, bir rüzgar esintisi veya iticilerdeki yavaş benzin tüketimi gibi küçük şeyler dahil, aletin dış uzaya sadece nasıl değil, aynı zamanda ne zaman kavuşacağını da tahmin etmemizi imkansız kılıyor. Bunun ne önemi var ki? Önemi var çünkü hem Mars hem de Dünya elips şeklindeki bir yörüngede yer alıyorlar. Güneşin etrafında da farklı hızlarda tur atıyorlar. Araç yörüngeye ulaştığında gezegenlerin göreceli pozisyonlarını önceden hesaplayabilmemizin güvenilir bir yolu yok. Esasen makine kalabalık bir gökyüzünde Mars'ı bulmak ve kendi rotasını çizmek zorunda. Yani bizim de zeki, esnek bir yazılıma ve dayanıklı sağlam bir birime ihtiyacımız var. Neyse ki bizde ikisi de mevcut. Şahane bir makine bu Tyler. Dışarıdan sade bir şey gibi gözükse de özünde gayet iyi. Kendi aletleri işlerse ve bir felaket olmazsa er ya da geç tasarlamış olduğu şeyi yapacak. Kendini Mars'ın yörüngesinde konuşlandıracak.
Sonra?
Jace gülümsedi. İşin can alıcı noktası da burası. Bir seri civatayı modelden çıkardı ve önde duran bir paneli açtı. İçinden bir petek gibi altıgen bölümlere ayrılmış korumalı bir hazne çıktı. Küt, siyah bir oval her bir bölmeye yerleştirilmişti. Kapkara yumurtalardan oluşan bir yuvaydı bu. Jason yumurtaların dinlendikleri yerden bir tanesini çekip çıkardı. Tek ele sığabilecek boyutta bir objeydi. ''Hamile bir çim dartına benziyor.'' dedim. ''Tek farkları çim dartından daha sofistike bir şey olmaları. Mars atmosferine bunları yayacağız. Belirli bir rakıma ulaştıklarında kanatçıkları çıkıyor ve kalan yolu da dönerek alıyorlar. Böylelikle ısıyı ve hızı da atacaklar. Bunları yaydığımız yerler kutuplara, ekvatorlara, her taşıtın özel yüküne bağlı. Yer altındaki tuzlu su bulamaçlarını mı arıyoruz, yoksa ham buz mu arıyoruz, ona göre değişir. Ancak işlem hep aynı. Bunları hipodermik iğne gibi düşün, gezegene yaşam aşılıyoruz. Anladığım kadarıyla bu yaşam tasarlanmış mikroplar içeriyordu. Genetik materyalleri ise Antarktika'nın kurak vadilerinin içindeki keşfedilen bakterilerden, nükleer reaktörlerin akış borularında hayatta kalma potansiyeline sahip anaeroplardan, Barents Denizi'nin dibindeki buzlu tortulardan kurtarılan tek hücreli canlılardan geliyordu. Bu organizmaların başlıca işlevi toprak kondisyonlayıcı görevini üstlenmekti. Yaşlanan güneş Mars yüzeyini ısıtıp yer altında kalan su ve diğer gazları buharlaştırırken büyüyüp genişleyecekti. Ardından hiper mühendislikle işlenmiş mavi yeşil yosun yükleri, basit fotosentezleyiciler ve sonunda da ilk fırlatımların yardımıyla doğayı işleme gücüne sahip daha kompleks yaşam formları gelecekti. En iyi ihtimalle Mars bir çöl olacaktı. Özgür kıldıkları bütün su olsa olsa birkaç sığ, tuzlu, dengesiz göl oluştururdu. Ancak bu yeterli olabilirdi. Üstü örtülmüş dünyamızın ötesinde insanların gidip yaşayabileceği ve bizim bir yılımızın orada 1 milyon asıra denk geleceği asgari bir yaşam alanı oluşturmaya yeterliydi. Orada bizim ancak el yordamıyla çözmeye çalıştığımız bu gizemi Marslı kuzenlerimizin çözmeye vakti olabilirdi. Yani yaratacağımız ya da evrimin yaratmasına yol açacağımız kurtarıcı bir ırk. Bunu yapabileceğimize inanmak gerçekten güç. Eğer yapabilirsek önceden kestirmeksi güç bir mesele. Öyle olsa bile sorunu çözme yolu olarak... Bu teleolojik umutsuzluğumuzdan dolayı yaptığımız bir şey. Kesinlikle haklısın. Sadece bunu yüksek sesle söyleme. Ancak bizim de kendi tarafımızda bulunan muhteşem bir güç var.
Zaman diye tahminde bulundum.
Hayır, zaman sadece kullanışlı bir düğme. Fakat etken maddemiz yaşam. Soyut anlamdaki zamanı kastediyorum. Replikasyon, evrim, karmaşıklaşma, yaşamın çatlakları ve gedikleri doldurup tahmin edilmeyeni yaparak hayatta kalmasından bahsediyorum. Bu sürece inanıyorum. Hem dirençli hem de inatçı. Peki bizi kurtarabilir mi? Bilmiyorum. Ancak sağlam bir şansımız var.
Gülümsedi.
Eğer kongrenin bütçe komitesini yönetiyor olsaydık daha fazla şüphem olurdu.
Bana dartı uzattı, hayret verici şekilde hafifti. Major League'deki beyzbol toplarından daha ağır değildi. Bunlardan yüzlercesini Mars'ın bulutsuz gökyüzünden yağmasını hayal ettim. Steril topraklara insan kaderini ekiyorlardı. Artık kaderimiz her neyse.
12. ayrımın sonu. Sayfa 122.